Ayrım 13.
Asya ileri doğru dikleşerek Demka'dan yana döndü. Bir tek elini bile kıpırdatmamış olmasına rağmen yeryüzünün bütün yıkılmış duvarları arasından Demka'ya iki elini de uzatmış gibiydi. Aşk bizim için, ebediyen ve bugün için. Bazıları geleceğin ne getirip ne getirmeyeceği üzerinde durup dinlenmeden konuşurlar. Diyorum ki aşk, önemli olan bu. Asya konuşa konuşa birlikte yüzlerce gece geçirmişler gibi anlatıyordu. Hademe ve ayçiçeği çekirdekleri, hasta bakıcılar, iki satranç oyuncusu ve koridorda ayaklarını sürüye sürüye dolaşan hastalar olmasaydı, Asya hemen orada, o anda Demka'nın insanların ne için yaşadıklarını anlamasına yardımcı olmaya hazırdı. O durmadan ağrıyan bacak, uykusunda bile ağrıyan bacak ya da bir saniye önce ağrıyan bacak unutulmuştu. Artık Demka'nın ağrıyan bir bacağı yoktu. Demka, Asya'nın açtığı kapılardan dışarı baktı. Ağzı bir karış açıldı. Annesi yaptığı zaman üzerinde o denli tiksinti uyandıran şey, şimdi ilk kez bütün dünya karşısında tertemiz, günahsız gibi görünüyordu. ''Senden ne haber?'' diye Asya fısıltıyla sordu. Gülmeye hazırdı. Üstelik anlayışla gülmeye. ''Sen hiç, sen hiç.'' Demka'nın kulakları ateş gibi yanmaya başladı. Sonra alnı, sonra da yüzü. Sanki bir cinayet işlerken yakalanmış gibiydi. 20 dakika içinde bu kız onu 20 yıldır bağlı olduğu şeylerden çekip koparmıştı. Asya'dan yana boğazı kurumuş bir halde döndü. Boğazından çıkan ses bağışlanmasını dileyen bir sesti. ''Ya sen, sen hiç?'' Sabahlığın altında geceliğinden, göğsünden ve ruhundan başka bir şey olmadığı gibi Asya, sözcüklerinin altında da bir şey saklamıyordu. Çünkü neden saklaması gerektiğini anlamıyordu. Elbette 9. sınıftan beri. 8. sınıfta içimizden biri hamile kaldı. Bir diğeri evinde yakalandı. Para kazanmak için yapıyordu, anlarsın ya. Bankada hesabı bile vardı. Banka defterini okul defterinin arasında unuttuğu için gerçek ortaya çıktı. Öğretmen banka defterini buldu. Şimdi kızların çoğu onunla ahbap. Ne kadar erken olursa o kadar eğlenceli. Niçin geciktirmeli? Atom çağındayız. 11. bölüm. Cumartesi akşamı kendini hissettiriyordu. Bütün hastalara bir rahatlık getirdi. Kanserlilerin koğuşunda bile nedenini söylemek güç olmakla beraber bu rahatlık görülüyordu. Pazar günleri hastalar kaygılarından kurtulamayacaklardı. Hele düşüncelerinden asla. Yine de doktorların ziyaretlerinden ve yapılan tedavilerin çoğundan kurtulmuş sayılırlardı. Bu da insanların içindeki çocukça tarafı etkileyip onları sevindiriyordu. Asya ile konuşmasından sonra bacağı eskisinden daha çok ağrıyan Demka yavaş yavaş merdivenleri çıktı, koğuşa girdi. Burasını her zamankinden daha canlı, hareketli buldu. Yalnız Sibgatov da dahil bütün koğuştakiler radyum iğnelerini dilinin üzerinde tuttuğu sürece banka kasası gibi kilit altında tutulan yaşlı Koreli Ni gibi tanıdıklar ve bazı yeni gelenlerde bu seziliyordu. Yeni gelenlerden biri uzun çalı gibi saçları olan son derece heybetli bir Rus, boğazından rahatsızdı ancak fısıldayarak konuşuyordu. Demka'nın yatağına oturmuştu. Hemen hemen yatağın yarısını işgal etmişti. Hepsi Rusça anlamayan Mursalimov'la Yegenberdiyev bile onu dinliyorlardı. Kostoglutov nutuk çekiyordu. Yatağına değil de pencere pervazına oturmuştu. Bu da duruma bir ciddilik katmıştı. Ortada titiz hasta bakıcılar dolaşsa Kostoglutov'a asla böyle istediği gibi davranmasına izin verilmezdi. Ama dost doktor Turgun nöbetçiydi. Böyle bir davranışla tıp otoritesinin yıkılmayacağını anlamış bir kişiydi. Kostoglutov bir ayağını yatağa sarkıtmış, diğerini gitar gibi ötekinin üzerine atmış, hafiften hafife sallanarak heyecanla, yüksek sesle bütün koğuşa hitap ediyordu. Descartes adlı bir filozof vardı. Descartes, her şeyden kuşkulanın derdi. Rusanov bir parmağını kaldırarak, ama bu bizim Sovyet yaşantımıza uygulanamaz diye uyardı. Hayır, elbette uygulanamaz. Bu itiraz karşısında Kostoglutov şaşırmış gibiydi. Şunu söylemek istiyorum ki, doktorlara körü körüne tavşanlar gibi güvenmemeliyiz. İşte okuduğum kitap burada. Pencere pervazından kalın bir kitap aldı, havaya kaldırdı. Abrikosov'la Sutrukov'un Patolojik Anatomisi. Yüksek okullar için bir ders kitabı. Kitapta yazdığına göre tümörlerin gelişmesi ve merkezi sinir sisteminin çalışması üzerinde pek az inceleme yapılmıştır. Aradaki ilişki de çok şaşırtıcı. Çok az olmasına rağmen kendiliğinden iyileşme olayları vardır. Nasıl buldunuz bunu? Sanki kendiliğinden iyileşmenin pırıl pırıl kelebeği kalın kitaptan kanatlarını çırparak fırlamış ve her biri onun dokunuşuyla kutsanmak için yanağını ya da alnını uzatmış gibi koğuşun bir ucundan ötekine bir dalgalanma oldu. Kendiliğinden, Kostoglotov kitabı yerine bıraktı. Bacağını hala gitar gibi tutarak kollarını iki yana açıp salladı. Bunun anlamı şu, birdenbire anlaşılabilir hiçbir neden olmadan tümör başka bir yöne doğru gider. Kaybolup gidinceye kadar erir, küçülür. Nasıl buldunuz bakalım? Herkes bu hikayeyi ağzı bir karış açık dinlemişti. Bir tümörün, kendi tümörünün, insanın bütün yaşantısını tepe taklak eden o öldürücü şeyin birdenbire kendi kendine küçülmesini, tükenip yok olmasını düşünmek. Yüzlerini kelebeğe doğru uzatmışlar, hepsi de susuyorlardı. Yalnızca asık yüzlü Poddüyev, umutsuz mücadelesi içinde karyolasını durmadan gıcırdatıyordu. Bunun için herhalde insanın vicdanı huzur içinde olmalı. Poddüyev'in söylediğini herkes anlamadı. Bunun tartışmayla bir ilgisi var mıydı, yoksa Poddüyev kendine özgü bir düşünceyi mi anlatmak istemişti? Ama bu kez komşusu serseri Oglovedi dikkatle, hatta yakın bir ilgiyle dinlemekte olan Pavel Nikolayevich, Poddüyev'den yana öfkeyle dönüp onu azarladı. Ne kadar idealistçe bir saçmalık, bunun vicdanla ne ilgisi var, kendinden utan yoldaş Poddüyev. Kostoglotov bu düşünceye derhal sarıldı. Tam isabet kaydettin. Yefrem, harikulade. Her şey mümkündür. Konu üzerine hiçbir şey bilmiyoruz. Söz gelimi savaştan sonra Zvezda adında bir dergi okuyordum. İçinde çok ilginç bir makaleye rastladım. Anladığıma göre insanın başına giden geçitte bir beyin, kan engeli var. Eğer insanı öldüren maddeler, isterseniz buna mikroplar da diyebilirsiniz, bu engelden geçip beyine gidemezse insan yaşar. Şimdi bu neye dayanıyor? Koğuşa geldiğinden beri bir kere olsun kitaplarını bir kenara bırakmayan genç jeolog, şimdi bile yatağına oturmuş bir kitap okuyordu, öteki pencerenin yanında Kostoglotov'a yakındı. Tartışma kızıştığı zamanlarda başını kaldırıp bakıyordu. Şimdi de başını kaldırdı. Herkes dinliyordu. Diğer koğuşlardan gelenler ve bu koğuşun hastaları. Sobanın yanındaki, şimdilik düzgün ve beyaz ama hastalığın kurbanı boynuyla kıvrılıp yatmıştı. Evet, her şey o engeldeki tuz, potasyum ve sodyumun dengesine dayanıyor. Bu tuzlardan biri fazla olursa ne olduğunu bilmiyorum ama mesela sodyum diyelim, o zaman o kişiye hiçbir şey olmaz. Zararlı elemanlar engeli geçemez, hasta da ölmez. Öte yandan potasyum fazla olursa engel artık o kişiyi koruyamaz, adam ölür. Pekala, sodyumla potasyumun ne miktarda olacağı neye dayanır? İşte işin en ilginç yanı bu. Denge insanın düşünüş tarzına bağlı, anladınız mı? Eğer bir insan neşeli ve kuvvetli bir ruh yapısına sahipse engelde daha çok sodyum olacaktır. Hiçbir hastalık ne olursa olsun ona ölüm getirmeyecektir. İnsan cesaretini, gücünü kaybeder kaybetmez potasyum üstün gelir. O zaman o kişi kendine derhal bir tabut ısmarlasa isabet eder. Jeolog, kara tahtaya ne yazılacağını tahmin edebilen bilgili bir öğrenci gibi Kostoglotov'u sessizce, takdir dolu bir tavırla dinliyordu. Kostoglotov'un söylediklerini onayladı. İyimserlik psikolojisi. Düşünce sağlam, çok sağlam. Ama zaman kaybetmekten korkuyormuş gibi jeolog yeniden kitabına döndü. Bu noktada Pavel Nikolayevich bir itirazda bulunamazdı. Ogleid'in uslamlamasının, muhakeme yürütmesinin yerinde olduğunu kabullenmek zorundaydı. Bu yüzden diye Kostoglotov devam etti. 100 yıla kadar organizma içinde yayılabilen kalevi bir tuz bulunursa şaşmam. Tümörün dokularının gelişip gelişmeyeceği ya da tümörün kaybolup kaybolmayacağı bu kalevi tuza bağlı olacak. Yefrem boğuk boğuk soludu. Birçok kadını mahvettim, hamile bıraktım. Yaygaradan başka bir şey değil bunlar. Benim tümörüm iyi olmayacak. İyileşmenin kadınlarla ne ilişkisi var diye Pavel Nikolayevich atıldı. Bu şekilde düşünmek papazlara yakışır. Bir yığın saçma sapan yazı okumuşsunuz yoldaş Poddüyev. Bize burada bir yığın modası geçmiş yazılar mı vereceksiniz? Niçin ahlak yönünden daha iyi olmak sizin sinirlerinize dokunuyor diye Kostoglotov öfkeyle atıldı. Niçin bu yüzden kendinizi kaybediyorsunuz? Ahlaklı olmak kimi incitir? Yalnızca ahlakça kötü olanları. Sen kendine gel. Pavel Nikolayevich'in gözlük camları ve çerçevesi alev alev parladı. O anda başını öyle sert, öyle dik tutuyordu ki insan çenesinin altında, boynunun sağ yanında kocaman bir tümörün olduğuna inanamazdı. Bazı sorunlar vardır ki kesin bir sonuca ulaşmışlardır. İnsan bunlar üzerinde tartışmaya girişemez. Neden? Kostoglotov Rusanov'a sert sert baktı. Pekala, pekala, yeter diye öteki hastalar tartışmayı kesmek, ikisini uzaklaştırmak istediler. Beni dinle yoldaş dedi. Demka'nın yatağındaki sesi kısık hasta, bize huş ağacı mantarlarından söz etmeye başlamıştın. Oysa ne Kostoglotov'un ne de Rusanov'un teslim olmaya niyetleri vardı. İkisi de birbirleri hakkında bir şey bilmiyorlardı ama birbirlerine öfkeyle bakıyorlardı. Pavel Nikolayevich, bir söyleyeceğin varsa hiç olmazsa bunun üzerinde bilgin olsun diye rakibinin haddini bildirdi. Lenin, Kont Tolstoy'un ahlak mükemmelliği üzerine ilk ve son olarak yazdı. Yoldaş Stalin de, Gorki de yazdı. Özür dilerim. Kostoglotov kendine güçlükle hakim olmaya çalışarak elini uzattı. Yeryüzünde hiç kimse bir şeyi ilk ve son defa söyleyemez. O zaman hayat biter, gelecek kuşağın söyleyecek hiçbir şeyi kalmaz. Pavel Nikolayevich sersemlemişti. Kulaklarının beyaz, hassas uçları pembeleşti. Yanakları al al olmuştu. Bu itiraz edilecek, üstelik cumartesi günü yapılacak bir tartışma değildi. Bu adamın nereden geldiğini, ne yaptığını, bu rezil düşüncelerinin mevki her neyse orada bir zarara yol açıp açmadığını araştırmak yerinde olacaktı. Toplumsal bilimler üzerine fazla bir şey bildiğimi söylemiyorum diye Kostoglotov aceleyle ekledi. Toplumsal bilimler üzerine çalışacak pek az zamanım oldu. Ama küçücük aklımla anladığıma göre Lenin, otokrasiye karşı giriştiği mücadeleden, kendisini olgunlaştıran ihtilalden çıkan bu şaşkın toplumun ahlaken mükemmelleşmesi için Leo Tolstoy'a yanaştı. Öyle oldu ama siz niçin? Kocaman yumruklarıyla Poddiyev'i işaret ederek, ölümün eşiğinde bulunan bir insanı susturmaya çalışıyorsunuz, her an ölüme yaklaşırken Tolstoy'u okumasına niçin sinirleniyorsunuz, ona bunun ne gibi bir zararı dokunur, yoksa Tolstoy odunların üzerine konup yakılmalı mıydı, Sinod hükümeti işini bitirmeyi başaramadı mı? Toplumsal bilimleri hiç incelememiş olan Kostoglotov, hükümetle kutsalı birbirine karıştırmıştı. Şimdi Pavel Nikolayevich'in iki kulağı da kıpkırmızıydı. Kostoglotov'un bu sözleri doğrudan doğruya hükümete saldırıydı. Hangi hükümet olduğunu anlayamamıştı. Üstelik saldırı rastgele bir topluluk karşısında yapılmıştı. Bu da tartışmadan kurnazlıkla çekilmeyi, o an için Kostoglotov'u kontrol altına almayı güçleştiriyordu. O an için prensip gereği konuyla uğraşmaktan kaçınarak Pavel Nikolayevich, Poddiyev'den yanı işaret ederek konuştu. Ostrovski'nin ve çeliğe su verildisini okusun. Daha yararlı olur. Oysa Kostoglotov, Pavel Nikolayevich'in kurnazca tutumunu kavrayamadı. Onu dinlemeden duygusuzca bu hazırlıksız topluluk karşısında düşüncelerini sürdürdü. İnsanı düşünmekten niçin alıkoymalı? Son çözümlemede hayat felsefemiz nereye varır? Ah hayat ne kadar harikulade! Seni seviyorum hayat. Hayat mutlu olmak içindir. Bütün bunlar ne kadar derin. Bunları herhangi bir hayvan söyleyebilir. Bir tavuk, bir köpek, bir kedi bile söyler. Rica ederim lütfen diye Pavel Nikolayevich onu uyardı. Ölümden söz etmeyelim, ölümü düşünmeyelim bile. ''Bana rica etmenizde bir fayda yok.'' diye Kostoglotov kürek büyüklüğündeki eliyle onu geçiştirdi. ''Ölümden burada söz etmeyeceksek nerede edeceğiz? O, ebediyen yaşayacağız.'' ''Ne?'' diye Pavel Nikolayevich birdenbire öfkelendi. ''Ne teklif ediyorsunuz? Hep ölümü düşünüp ölümden söz etmeyi mi? Demek potasyum tuzu ölümü yenecek ha?'' ''Her zaman değil.'' diye Kostoglotov daha sakin bir tavırla karşılık verdi. Çünkü çelişmeye düşmek üzere olduğunu anlamıştı. Her zaman değil ama bazen. Bir insana bütün hayatı boyunca durmadan sen bir topluluğun üyesisin, sen bir topluluğun parçasısın diyoruz. Öyle de ama bu yalnızca yaşadığı sürece böyle. Ölüm saati gelince onu topluluğun dışına atıyoruz. Topluluğun bir parçası olabilir ama yalnız başına ölmek zorundadır. Vücudundaki tümör onun ölümünü çabuklaştıracaktır, topluluğun değil. Sen, Kostoglotov parmağını Rusanov'tan yana kaba kaba salladı. Şu anda dünyada en çok neden korktuğunuzu söyleyin. Ölmekten korkuyorsunuz. En çok hangi konuda konuşmaktan korkuyorsunuz? Ölümden. Bunun için hangi sözcüğü kullanabiliriz? İkiyüzlülük. Sevimli jeolog, mantık çerçevesi içinde bu doğru, dedi. Alçak ama herkesin duyabileceği bir sesle, ölümden o kadar korkuyoruz ki ölmüş olanlar üzerine düşünmekten bile kaçınıyoruz. Mezarcılara bile gereken özeni göstermiyoruz. Doğru, diye kabullendi Rusanov. Kahramanların anıtlarına iyi bakılmalı. Bunu gazeteler de yazdı. Yalnızca kahramanların değil, herkesinkine, dedi jeolog. Yine o tatlı, bir türlü yükseltmediği alçak sesiyle. İnce, narin yapısı, omuzların gücü üzerine hiçbir ipucu vermiyordu. Mezarlıklarımızdan çoğu utanılacak derecede ihmal edilmiştir. Altay'daki, Novosibirsk'te, doğru olan yerlerdeki mezarlıkları gördüm. Parmaklıklar yıkılmış, içinde hayvanlar oturuyor, domuzlar dolaşıyor. Bu tutumun ulusal karakterimizden ileri geldiğini söyleyebilir misiniz? Hiç de değil, eskiden mezarlarımıza saygı gösterilirdi. Pavel Nikolayevich artık konuşmayla ilgilenmiyordu. Onlarla tartışmak için duyduğu ilgiyi kaybetmişti. Çünkü kendini unutup boynundaki tümöre ve başına ok gibi bir acının saplanmasına sebep olan düşüncesizce bir davranışta bulunmuş, bu acıyla birlikte bu aptalları aydınlatmak, saçmalıklarına son vermek için duyduğu bütün ilgiyi yitirmişti. Zaten bu hastaneye rastlantıyla düşmüştü. Hastalığının bu önemli anlarına onların yanında katlanmak zorunda kalmamalıydı. Asıl önemli ve kötü olan şey yapılan iğneden sonra tümörün yumuşamaması, küçülmemesiydi. Bunun düşüncesi bile midesinin kasılmasına sebep oluyordu. Serserinin ölümden söz etmesi kolaydı çünkü kendisi iyileşiyordu. Demka'nın yatağında oturan, duyduğu acı yüzünden gırtlağını tutan konuk birkaç kez bir şey söylemek ya da bu çirkin tartışmaya bir son vermek için konuşmaya çalışmış ama fısıltısını hiç kimse duymamış. İki parmağını acıyı dindirmek, sesini güçlendirmek için gırtlağına basmasına rağmen daha yüksek sesle konuşmayı başaramamıştı. Dilin ve boğazın verdiği ıstırap, konuşmamak çok sıkıcı bir şeydi. Çünkü bütün yüz yalnızca bu güçlüğün doğurduğu çaresizliği yansıtıyordu. Kavgacıları kollarının geniş hareketleriyle durdurmaya çalışıyordu ve şimdi kısık olmasına rağmen insan onun sesini çok daha iyi duyabiliyordu. Çünkü yerinden kalkıp geçite çıkmıştı. ''Yoldaşlar, yoldaşlar!'' diye arı gibi vızıldadı. Ne tuhaf, insan onun boğazından hasta olmasına üzülüyordu. ''Bu sıkıcı hava gereksiz. Hepimiz hastalıklarımız yüzünden ezilmiş durumdayız ve siz yoldaş!'' Bir elini yalvarır gibi uzatarak eşikte, diğer elini gırtlağına bastırmıştı. Sanki bir tanrıymış gibi heyecanlı, kendinden geçmiş Oleg Kostoglotov'a doğru ilerledi. ''Şu huş ağacı mantarı üzerine ne kadar ilgi çekici bir konuşmaya başlamıştınız. Lütfen devam eder misiniz?'' ''Haydi Oleg, anlat, başlamıştın.'' dedi Sibgatov. Daha önceki tedavileri sırasında bir kısmı alınmış, geri kalan bölümü de şiştiğinden dilini oynatamayan Kolel'in Ni de belli belirsiz aynı şeyi istiyordu. Diğerleri de istiyorlardı. Kostoglotov huzursuz bir baş dönmesinin doğmakta olduğunu hissediyordu. Yıllardan beri özgür kişiler önünde susmaya, onların yanında ellerini arkasında, başını öne eğik tutmaya öyle alışmıştı ki bu onda ikinci bir huy, doğduğundan beri sırtında taşıdığı bir kambur gibiydi. Hapishanelerden ve kamplardan sonraki bir yıllık sürgün hayatında bile bir türlü kurtulamadığı bir alışkanlıktı. Şimdi bile hastanenin koridorlarında dolaşırken ellerini arkada tutmak ona daha kolay, daha rahat geliyordu. Ve burada özgür kişiler yıllardan beri kendisiyle bir eşiti olarak konuşmaları, kendisiyle bir insan gibi tartışmaları, hepsinden kötüsü elini sıkmaları ya da mektuplaşması yasak edilmiş kişiler vardı. Kendisi bir öğretmen pozunda pencere pervazına kurulmuş otururken bu özgür kişiler şimdi içlerinde hiçbir kuşku duymadan onun umutlarını desteklemesini bekliyorlardı. Kendisine gelince şimdi o da kendini bu kişilerle bir tutuyor, ortaklaşa talihsizlikleriyle kendisini bir hissediyordu. Özellikle böyle bir duruma alışkın değildi Kostoglotov. Birçok kişiye aynı anda hitap etmek, bir toplantıda, mitingde konuşmak ona göre değildi. Şimdi birdenbire bir söyleyici olup çıkmıştı. Bu hal Kostoglotov'a çılgınca, gizemli bir düşteki olay gibi geliyordu. Ama insan buz üstünde kayarken hızını nasıl kontrol edemez, yalnızca kayıp giderse, rastlantıyla da olsa yine de bir gerçek olan sağlığının süratle düzelmesi de Kostoglotov'u kendinden geçirmişti. Alışık olmadığı bir gevezelikle "Arkadaşlar!" dedi. Harikulade bir öykü bu. Buraya kabul edilmek için beklerken tedavi olmaya gelen bir hastadan dinledim bu öyküyü. Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığı için derhal bir mektup yazdım. Adres olarak da bu hastanenin adını yazdım. Cevap bugün geldi. 12 gün içinde cevap aldım. Üstelik doktor Maslennikov benden özür de diliyor. Çünkü anlaşıldığına göre günde ortalama 10 mektuba cevap veriyor ve yarım saatten daha kısa bir süre içinde aklı başında bir mektup yazmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Sonra bunun karşılığını da görmüyor. Aslında pul için günde 4 ruble harcıyor, dedi Demka. Evet, günde 4 ruble eder pul parası, ayda 120 ruble. Üstelik bu onun görevi ya da işinin bir bölümü değil. Yalnızca iyi bir şey yapıyor. Nasıl diyeyim, şeytanca bir gülümsemeyle Rusanov'a döndü. İnsanca bir şey yapıyor değil mi? Oysa Pavel Nikolayevich gazetedeki bütçe raporunu okumayı bitirmek üzereydi. Duymazlıktan geldi. Yardımcısı, sekreteri, asistanları yok. Her şeyi çalışma saatlerinden sonra yapıyor. Bu ona bir şeref şan da kazandırmıyor. Hem de hiç. Bir doktor bizim için, hastalar için nedir? Bizi karşı kıyıya ulaştıran bir sandalcı. Ona ihtiyacımız bir saat içindir. Karşı kıyıya sağ salim ulaşır ulaşmaz onu unuturuz. Mektubunun sonunda Doktor Maslennikov, hastaların özellikle kendi tedavi ettiklerinin kendisine mektup yazmadıklarından yakınıyor ve benden rica ediyor. Hayal edebiliyor musunuz kendisine derhal cevap vermemi? Kosoglotov içinden Maslennikov'un heyecanının ve bencil olmayışının kendisini etkilediğini hissediyor. Durmadan ondan konuşmak, onu övmek istiyordu. Bu da onun insanlığını tümüyle yitirmediğini ortaya koyuyordu. Oysa kendisini başkaları için gün be gün zorlamayı, Maslennikov gibi başaramaması yönünden yeteri kadar insanlıktan uzaktı. ''Başından başla Oleg!'' diye Sibgatov umutlu belli belirsiz gülümsedi. İyileşmeyi ne kadar istiyordu Sibgatov? Aylar yıllar süren, artık hiçbir yararı dokunmayan umutsuz tedavilere rağmen birdenbire tamamıyla iyileşecekti. Sırtındaki yara kapanacak, dimdik ayakta durabilecek, sert adımlarla yürüyebilecek, kendisini yeniden doğmuş bir insan gibi hissedecekti. Selamlar Ludmila Afanasyevna, iyileştim ben, nasıl? Hepsi de böyle harikalar yaratan bir doktordan, buradaki doktorların bilmediği bir ilaçtan söz edilmesini nasıl özlüyorlardı? Bu insanlar böyle bir şeye inandıklarını ya da inanmadıklarını söyleyebilirlerdi ama hepsi de kalplerinin derinliklerinde böyle bir doktorun bilmedikleri bir yerde yaşayan yaşlı bir köylü kadının ya da otlardan yapılan bir ilacın gerçekten var olduğu umuduyla yaşıyorlardı. Nerede olduğunu bir öğrenseler ilacı derhal alacaklar ve kurtulacaklardı. Ölüme mahkum bir hayata nasıl dayanılabilirdi? Güçlü, sağlıklı ve iyi olduğumuz sürece mucizeleri gülerek karşılarız. Ama hayatımız bizi ancak bir mucizenin kurtaracağı şekilde umutsuzca yıkılsın ya da tökezlensin, o zaman mucizeye, yalnız ve yalnız o harikulade mucizeye inanırız. Oturmuş, onu dinleyen bütün kişilerin aynı açlık içinde olduğunu bilen Kosoglotov, içtenlikle mektubu kendi kendine okuduğu zamankinden daha büyük bir inançla konuştu. Başından başlayayım. Saraf şöyle oldu. Önce Doktor Maslennikov'dan söz edelim. Daha önce andığım hasta onun Moskova yakınındaki Aleksandrov bölgesinden olduğunu söyledi. Eski günlerde adet olduğu üzere aynı hastanede yıllarca çalışmış. Doktor Maslennikov tıp dergilerinde kanser üzerine gittikçe daha çok yayın yapıldığını ama kendi köyde hastaları içinde kanserlisine hiç rastlamadığını fark etmiş. Nasıl olur? Nasıl olabilirdi? İçimizden hangimiz gizem dolu şeyler yüzünden heyecanlanmamışızdır? Hangimiz içine girilmeyen ama esnek bir duvardan, imkansız ama kim bilir, bir omuzun ya da kalçanın birdenbire çıkıvereceğini hayal etmemiştir? Gizemli, hiçbir şeye yer olmayan belirli, mantıklı, günlük yaşantımızda gizem birdenbire ortaya çıkıp ''Ben buradayım, unutmayın'' diyebilir. Doktor Maslennikov çevresine bakındı, bakındı diye aslında hiçbir şeyi tekrarlamaktan hoşlanmayan, oysa şimdi bundan zevk alan Kosoglotov tekrarladı. Ve şunu keşfetti.